Ayrım 2, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 20, 2. bölüm, New York. Dan Travis ışığı yüzünde hissedince irkildi ve kaçınılmaz olan işkence için kendini bir kez daha hazırladı. Kapana kısılmıştı, köşeye kıstırılmıştı, kaçacağı hiçbir yer yoktu. Koltuğunda kıvranırken varlığı tehlike altındaymış gibi hissediyordu. Direnmek faydasızdı. Işığın ardındaki gizemli, belli belirsiz şekillerin hareket edişini seyrederken gözleri ışığa alıştı. Bu oydu. Hoşuna gitsin ya da gitmesin, insanların en çok korktuğu şey de yüzleşmek üzereydi. Kalbinin hızla çarptığını hissetti ve nefesini kontrol etmeye çalıştı. Ama şimdiden boğuluyormuş gibi hissediyordu. Boğazı kurumuştu ve başı zonkluyordu. Sonra karanlığın içinden o uğursuz sözcükler duyuldu. Yayına giriyoruz. 5, 4... Son üç kelime 3-2-1 sessizce söylenmiş ve buna işaret veren bir parmak eşlik etmişti. Bunu kaç kere yapmış olursa olsun televizyona çıkmaktan ödü kopuyordu. Orası hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir dünyaydı. Bu kitap turuna uzun süre odaklanmak çok zor bir işti. Travis'in aklı bugün hastaneye yatacak olan annesindeydi. Annesine kanser teşhisi konması iliklerine kadar işlemişti. Babasını alan hastalığın aynısına annesini de vermekten korkuyordu. Rahim kanserinin lenf bezlerine yayılıp yayılmadığıyla ilgili verilecek hükmü bekliyordu. Travis çenesinin titrediğini hissetti. Çok yakında öğreneceğiz, biraz nefes al. Travis'le bugün röportaj yapacak olan Suzy Spencer yanına oturdu ve aptal ama küçümseyen bir tavırla konuştu. Kara tahtaya tırnak sürtmek gibiydi. Herkese merhaba ve şovumuza hoş geldiniz. Pekala, şimdi bir başka gezegene yolculuk etmeye hazır mısınız? Kirpiklerini kamera bire bakarak kırpıştırdı. Kısa bir duraksamadan sonra Suzy etkileyici konuşmasına devam etti. Yanıt bulmak istediğiniz gizemlerle dolu sorularınız mı var? Aynanın içine girmek ve bütün meşhur bilmeceleri çözmek mi istiyorsunuz? Ben de öyle. O halde bu sabah hayranları arasında gizem adamı olarak da bilinen Dr. Daniel Travis'i tekrar konuk etmekten mutluluk duyuyorum. Suzy kendisinin bile hayatında ilk kez gördüğü en samimiyetsiz sırıtışla ona doğru döndüğünde Travis kamera ikinin kırmızı ışığının yandığını gördü. Oradan oraya dönerken Suzy'nin küt kesilmiş kısa sarı saçları neredeyse hiç kıpırdamıyordu. Kenarları keskin bir karton gibiydi. Travis yakından baktığında ağır sahne makyajına rağmen kadının olduğundan ne kadar yaşlı göründüğüne hayret etti. Gergin bir şekilde gülümsedi ve sözünü bitirmesini bekledi. Şovuna en son konuk olduğunda Suzy'nin geçirdiği öfke nöbetinden sonra bir daha sözünü kesmeye cesaret etmesi imkansızdı.
''Hoş geldin Dan.''
''Tekrar merhaba Suzy. Hiç bu kadar yapmacık gülümsememişti. Daha çok çalışmalıyım.''
''Şimdi sana.''
''Burada olmak harika.''
''Lanet olsun, sakin ol Dan.'' ''Seni konuk etmek de harika. Pekala, sanırım yeni kitabın çıktı ve kendim de bir New Yorklu olarak söylemeliyim ki bu kitaptan gerçekten çok etkilendim.''
Kameraya göstermek üzere kitabı kaldırdı. ''New York'un çözülmemiş büyük sırları.'' Travis konuşmaya başlamadan önce onun bitirdiğinden emin olmak için bir süre bekledi. Evet Suzy, bu seferki oldukça uzmanlık gerektiren bir kitap oldu. Burası hayal bile edemeyeceğimiz kadar derin sırların gömülü olduğu harika bir şehir. Tabii ki bu kitabı okuyana kadar.
Bundan eminim, birkaç dakika sonra seni telefonla arayanlara bağlanacağız. Fakat bundan önce sana bir soru sorabilir miyim?
Pek tabii dedi Travis ellerini çırpıp heyecanlanmış gibi yaparak.
Sen daha çok Atlantis, paranormal olaylar ve büyük piramitler gibi daha popüler gizemler konusunda bir otorite olarak tanınıyorsun. Bu yüzden bunların arasına büyük elmayı da katmak oldukça farklı bir durum. Neden böyle bir şey yaptın?
Travis 2 metrelik ekranda yansıyan görüntüsüne bakarak ceketini çekiştirdi. Suzy bir sonraki sorusunu ezberlemek için önündeki kartına bakıyordu. Son sorduğu soruya Travis'in ne yanıt vereceği umurunda bile değildi. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Suzy, o daha popüler gizemlerle her zaman ilgileniyor olacağım ve onlar hakkında yeni kanıtlar ortaya çıktığında da bunları sunacağım.
Bu sırada ortalama bir insana daha çok hitap edebilecek bir şeylerle işi ilerletmek istedim. Bilmece ve gizemlerin hiç ummadığınız yerlerde, belki de tam da yürüdüğünüz yolların altında olabileceğini hatırlatmak.
Tur uzadıkça bu satırları hatırlamak daha da kolaylaşıyor.
Suzy gülümsedi, kafasını önündeki karttan yukarı kaldırdı ve Travis'in mavi gözlerine baktı.
Korkunç bir kadın.
Kamera tekrar ona döndü.
Buna bayıldım.
Vay canına, gerçekten harika bir dünyada yaşıyorsun ve henüz 42 yaşındayken çok fazla şey başardın. Pek çok kitabın basıldı ve tüm dünyada bu konu üzerinde konuşmalar yaptın.
Travis gülümseyerek başını salladı. Haydi Dan, ilgiden gerçekten hoşlanıyorsun.
Şimdi geçen sefer seni seyredememiş olan izleyicilerimiz için tüm bunlara nasıl başladığını bize anlatır mısın?
Pekala, aslında çok gençtim Suzy.
Suzy tekrar aşağı baktı ama Travis rahmetli babasının anılarına fazlasıyla gömülmüş olduğu için bundan rahatsız olmadı.
Babam beni Miami sahillerinde balık tutmaya götürmüştü ve ufukta bir geminin yandığını, gözlerimizin önünde battığını görerek afalladık. Tüm yapabildiğimiz orada durup olanları seyretmek ve sahil güvenlik botları enkazdan sağ kalanları kurtarırken acil durum sirenini dinlemekti.
Bu o yaşta bir çocuk olarak üzerinde derin etkiler bırakmış olmalı. Ayrıca Titanic'in batışındaki gizemle ilgili de pek çok çalışman olduğunu biliyorum. Bu benim için de çok ilginç. Çünkü bir buzdağına çarpmanın gizemli bir tarafı olduğunu hiç düşünmezdim.
Suzy kameraya baktı ve stüdyodaki seyircileri ucuz bir kahkaha basmaya teşvik edercesine sırıttı.
Travis diplomasiyi bir kenara bıraktı.
O başka bir hikaye. Ama aslında o buzdağının Titanic'in o kadar kısa sürede batmasına sebep olacak bir hasarı nasıl verdiği konusu hala daha gizemini koruyor. Bununla ilgili pek çok teori var. Bazıları komplo teorisi ama şu anda bunlara girmeyeceğim.
Travis komplo teorilerinin gerçek olduğuna inanıyordu. Tıpkı Watergate skandalında olduğu gibi. Ama bu teorileri tartışmanın kaçıklara davetiye çıkardığını hissediyordu. O tarz bir kitleyle bir araya gelmekle çalışmasının ve gerçeğe dair yaptığı derin araştırmaların değerini düşürüyordu. Bu yüzden insanların önünde bu tarz konuları konuşmaktan kasten kaçınıyordu.
Babasıyla ilgili hikayeyle konuşmasına devam etti. Her neyse, daha sonra babam o gün batışını seyrettiğimiz geminin Bermuda Şeytan Üçgeni denen bir bölgede olduğunu söyledi. Ki hepimizin bildiği gibi burası gemilerin ve uçakların açıklanamaz bir şekilde kaybolmasıyla ünlenmiş bir yerdir. İşte buydu. O günden sonra bu tarz olaylara kancayı taktım.
Pekala, şu anda bana seninle konuşmak için can atan izleyicilerimiz olduğunu söylüyorlar. Birkaç soru için hazır mısın Gizem Adamı?
Elbette Suzy.
Bu kadın beni deli ediyor. Bu daha ne kadar sürecek?
Her ay yardımcı değiştirmesi hiç de şaşırtıcı değildi. Travis sürekli ellerini kıpırdatmaya başlamıştı.
Suzy Spencer aktif kameraya dosdoğru bakarak gülümsedi ve seyircisiyle kendisini onların koşulsuz sevgisine bırakıp cıvıldayarak konuştu.
O halde ilk arayanımız Iowa'dan Mike bizimle. Seni dinliyoruz Mike.
''Alo, merhaba Doktor Travis.'' diye yaşlıca bir ses geldi Iowa'dan.
''Merhaba Mike.''
''Doktor Travis, bunun için bir açıklamanız olacağına eminim. Karım geçen salı günü Walmart otoparkında Elvis'i gördüğünü iddia ediyor. Ben elbette ona bunun mümkün olmadığını söyledim. Doğru değil mi?''
Travis rahatladığını hissetti. Bir an Iowa'lı Mike'ın ciddi olduğunu düşünmüştü. İçtenlikle güldü ve yanıt verdi.
''Hayır, tabii ki bu mümkün değil Mike. Şimdi sorun nedir?''
Mike devam etti.
''Evet, ben de ona bunu söyledim. Saçmalık. Onu geçen hafta görmüş olamaz çünkü Elvis 70'lerde uzaylılar tarafından kaçırıldı. Benim sorum işte bu. Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Onu tam olarak nereye götürmüş olabilirler acaba?''
Travis dona kaldı ve Suzy'ye baktı. Suzy bir yandan operatörün aramaları elemesindeki başarısızlığa sinirleniyor, bir yandan da gülümsemeye devam ediyordu. Şimdi bu durumu idare etmekten başka şansı yoktu.
''Pekala Dan, bu konuda ne düşünüyorsun bakalım?'' dedi kameranın gerisinde yüzünü buruşturarak.
Travis bugün çok açık sözlüydü. ''Üzgünüm Mike ama bu konuda hayal görüyorsun.''
Suzy gergin bir kahkahayla araya girdi.
Tamam o zaman Dan, bu konuda Mike'dan daha farklı düşünüyor olabilirsin. O halde devam edelim.
Kamera 2'nin ışığı yandı. Yanıt vermesi için Travis'e odaklanmış olan kameradan Suzy ona soğuk ve ters bir bakış attı. Tamam o zaman diye yanıtladı Travis.
Bir sonraki izleyicimiz Kansas'tan Zachary. Hoş geldin Zach. Dünyaca tanınan gizem adamı Doktor Dan Travis'e sorun nedir?
Travis esnemesine engel oldu ama gözleri dün annesi için endişelenerek geçirdiği gecenin uykusuzluğunu ele veriyordu.
Kansaslı Zach hattın diğer ucunda hışırdadı.
Merhabadan, evet sorum Roswell'le ilgili. Bence hükümetimizin uzaylıların gelişini örtbas etmesi çok üzücü. Bizim de bunu bilmeye hakkımız var, öyle değil mi?
İnanılır gibi değil, her zaman aynı şey. İnsanların bana tek sormak istediği şey şu küçük yeşil adamlar.
Bir önceki Elvis sorusundan dolayı hala kızgın olan Travis kendini dizginlemeden yanıtladı. Bunu hak etmişlerdi.
Pekala, öncelikle uzaylıların Roswell'e gerçekten iniş yaptığını ve bunun örtbas edildiğini sadece düşünüyoruz. Eğer bu gerçekten olduysa o zaman hükümet de bunu örtbas ederek muhtemelen doğru şeyi yaptı.
Neden diye sordu Suzy rahatlamış bir halde. Nihayet şov mantıklı bir hal almış gibi görünüyordu.
Çünkü bu kitlesel histeriye yol açabilirdi. Gerçekten insanlar panikten ölebilirlerdi. Ayrıca bu durum bir sürü dine de zarar verirdi. O kadar fazla insan üzülürdü ki en iyi ihtimalle havariyi vurabilirlerdi. Yani başkanı, aslına bakarsanız Roswell'den bir süre önce masum bir radyonun H.G. Wells'in Dünyalar Savaşı'nı yayınlaması büyük bir paniğe neden olmuştu.
Suzy Spencer panosunun üzerindeki kağıtları karıştırdı ve sırıtarak araya girdi.
Ama Dan, 1997 yılında CNN ve Time'ın gerçekleştirdiği bir ankete göre Amerikalıların %80'i hükümetin uzaylıların varlığına dair bilgi sakladığını düşünüyor. Sen bütün bu insanların yani izleyicilerimizin yanıldığını mı söylüyorsun?
Paslaşma, Travis hiç bocalamadı. O anketten haberim var. İnsanlar hiçbir kanıtı olmayan başka fenomenlere de inanmak istiyorlar. Bakın, Roswell'le ilgili olayların biraz garip olduğu şüphe götürmez. Ama sadece bu temele dayanarak bazı sonuçlar çıkaramayız. Benim söylediğim bu.
Tamam, ama Zek'in sorusuna geri dönersek Roswell konusunda sen ne düşünüyorsun?
Ben gerçeklerle çalışırım ve gerçekler de şöyle. Modern çağda UFO ziyaretlerini sadece son 50 yılda gerçekleştiği rapor edilmiştir. Bu gezegende bulunduğumuz süre göz önüne alındığında bu çok kısa bir süre. Başka galaksilerdeki varlıkların bizi kendilerinden haberdar etmelerinin tek sebebi yüksek frekansla radyo sinyalleri göndermemiz ve bunu da sadece 70 yıldır yapmaktayız.
Uzaylılar ilk sinyali alır almaz bizimle iletişime geçmek isteseler ve ışık hızında yolculuk ettiklerini farz etsek bile dünyaya 1947 yılında varabilecek kadar yakın olan sadece 4 yıldız sistemi olabilir.
Dünyadaki yaşamın bir dizi olaylar zincirinin sonucu oluştuğu konusundaki genel kanıyı göz önünde bulundurursak o 4 yıldız sisteminde yaşamın olması çok küçük bir ihtimaldir. En iyi haliyle bizim elimizde UFO'larla ilgili olan şey kolay açıklanamayan anekdotsal kanıtlardır.
Suzy'nin televizyondaki suratı kaşlarını çatmasıyla birlikte asıldı. Travis makyajı acaba çatlayacakmış diye merak etti.
Peki Roswell'de insanların açıkça uçan daire olarak tanımladığı şeyin ne olduğunu düşünüyorsun?
Travis bu sorunun geleceğini tahmin etmişti.
İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda hükümetimiz en iyi Nazi bilim insanlarını ordumuza almak üzere arayıp tahliye etmek amacıyla Ataç Operasyonu adında çok gizli bir görev başlattı. Bu bilim insanları bizi 1969'da Ay'a götürenlerle aynı insanlardı. İster inanın ister inanmayın, savaşın son günlerinde Hitler uçan daire görünümlü uçaklar üretiyordu. Aslında Haunebu adı verilen bu gelişmiş silahları BMW fabrikası Prag'da yapıyordu. Bu silahların US patent numaraları bile mevcut ve bunlardan dönen jet uçakları olarak bahsediliyor.
Travis konuşurken büyük bir dosyaya göz attı ve oradan okudu. İşte patent numaraları 213.529, 2.801.058.
Yani vardığın sonuç diye araya girdi Suzy.
Kadın Travis'in sinirlerini bilemekteydi. Vardığım sonuç Suzy, çalıştırdığımız naziler muhtemelen bu projeleri devam ettirdiler ve Roswell'de düşen de büyük ihtimalle bir Hanne buydu. UFO'ların görülmelerini sadece Roswell'den bu yana yaygınlaşmaya başladığını söylemekte de fayda var. Roswell'de halkın dünya dışı aktiviteler meydana geldiğini düşünmesi ordunun çok işine geldi. Bu durum dikkatlerin olayın gerçek sırrından sapmasına neden oldu. Kim bilir, orduda meydana gelen bu sızıntılar belki de tam da bu sebepten planlanmıştır. Travis ahkam kesiyordu ama umurunda değildi. Liderlerinden gelen sağlam gerçekler olmadığında modern toplumlar içgüdüsel olarak en kötüsünü düşünür. Amerika'nın meşalesiyle tüm dünyaya ışık tuttuğuyla ilgili ilkokul şartlandırmaları artık önemini kaybetmiş durumda. Vietnam'dan tutun da Watergate, Monica Lewinsky ya da Florida seçim oylarının yeniden sayılmasına kadar her bir fiyasko insanların kendilerine yalan söylendiğini hissetmesine sebep oldu. Bunun etkisini de bu komplo teorileri çılgınlığı olarak görmekteyiz. Ama Dan, Suzy, sözün özü şu ki insanlar inanmak istedikleri şeylere inanacaklar. Bir hükümet bir şeyleri gizleyip onu gizemli kıldığında bu gizlenen her neyse büyük bir olay oluyor. İçimizdeki çocuk harekete geçiyor, insanların hayal güçleri ayaklanıyor ve böylece komplo teorileri doğuyor. Roswell'de ağır silahlı birlikler öldürmek için vurun emirleriyle çıka geldiler. İnsanlar çocuklar gibi davranmayı kestiklerinde belki o zaman hükümetler de bize öyleymişiz gibi davranmayı bırakacaklardır. Eğer gerçekten bizi izleyen ileri yaşam formları varsa, tahminimce bizleri uzak durmalarının daha iyi olacağını düşündükleri olgunlaşmamış, şiddet yanlısı ve paranoyak bir kültür olarak görüyorlardır. Suzy Spencer kulaklığından ona reklama girmesini söyleyen yapım odasını dikkatle dinledi. Travis sessizliğe karşılık verdi. Artık devam edelim mi? Bir saatten daha az bir süre sonra çile sona erdi ama Travis bir daha davet edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. ''Çok üzgünüm Tracy, çok yorgunum ve aklımda bir sürü şey var.'' dedi set amirine. Tracy'nin yuvarlak gözlükleri ardındaki bakışları gizlemeye yetmedi. ''Bak, gerçeklerin peşinde olduğunu biliyorum ama'' dedi Travis kaşlarını kaldırarak. Bazen gerçekler televizyon izlenilirdikleri için pek de iyi olmuyor. Her neyse, teşekkürler. O yapmacık gülüşlerinden birini attı ve bir sonraki bölümdeki işini yapmak için aceleyle gitti. Travis derin bir nefes aldı ve acısı yarın eve ve annesinin başucuna gitmeden önce katılması gereken son bir program daha olduğu düşüncesiyle biraz olsun hafifledi. O programa asla katılamayacağını hiçbir şekilde bilemezdi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 29.